Ayaksız yürümek, kanatsız uçmak.
Ayrım 5.
Tanrı kadar engin olabilirsiniz. Fakat enginliğiniz ancak vermeye başladığınızda mümkün olur. Ve bu ne verdiğiniz sorunu değildir. Sadece bir gülümseme veya bir sevgi jesti yeterlidir. Sevgi dolu olmak, müşfik olmak hiçbir şeye mal olmaz. Ve yine de size büyük bir ürün verir. Varlığınızda binlerce çiçek açmaya başlar. Gel, gel, yine de gel. Sevgi harekete geçtiği zaman duadır. Siz burada olmasanız da, hiç kimse burada olmasa da, burada yalnız oturuyor da olsam, yine de mutluluğumu ağaçlarla ve taşlarla paylaşıyor olurum. Sevgi tüm gizemlerin kilidini açan gizdir. Bütün gizlerin gizidir. Altın anahtar, ana anahtardır. Sevin ve başka hiçbir nedenle değil, sadece sırf bunun keyfi için sevin. Sevmek için neden bulmaya çalışmayın, çünkü o zaman sevgi sığ olur. Sevginin hiçbir nedeni olmadığı zaman müthiş bir derinliği olur. Koşulsuz sevin. Bir koşul koyduğunuz zaman sevgi bir pazarlık olur, dünyevi olur. Hiç koşulsuz olduğunda kutsaldır. Vermek için sevin, almak için değil. Daha çoğu gelir. Fakat bu başka bir meseledir. Tüm yaklaşımınız bir verici insanın yaklaşımı olmalıdır. Ve ne kadar verirseniz, verecek o kadar çok şeyiniz olur. Kendinizi ne kadar akıtırsanız, verecek o kadar çok şeyiniz olur. Kendinizi ne kadar akıtırsanız, bilinmeyen bazı kaynaklar sizi o kadar bolluğa boğar. Bu bir kez anlaşılınca, sevginin gizini öğrenmeye başlarsınız. Her çocuk masum doğar. Fakat daha ağzından tek bir söz çıkaramadan zihnini şeytanlıklarımızla tıka basa doldurmaya başlarız. Daha yüreği açılmadan enerjilerini yüreğinden kafasına saptırırız. Ve kafa asla masum değildir. O her zaman hesapçı ve kurnazdır. Hiçbir çocuk parayla ilgilenmez. Hiçbir çocuk egoyla ilgilenmez. Hiçbir çocuk iktidarla ilgilenmez. Fakat biz onları bu hedeflere yöneltiriz. Onları eğitiriz. Ve buna eğitim deriz. Tüm bu çürüme sürecine eğitim deriz. Onları hırslı, egoist, iktidar arzusuyla doldururuz ve yavaş yavaş üniversiteden eve gelinceye kadar yaşamlarının üçte biri çoktan programlanmaya harcanmış olur. Ve bu uzun bir süreçtir, 25 yıl. Şimdi bu programı bozmak çok zor ve eğer kişi kendisi bu programı bozmak istemezse imkansızdır. Sanyas, programın bozulmasına istekli olduğunuz anlamına gelir. Eğer kişi istekliyse bu çok çabuk yapılabilir. Eğer kişi programına bağlıysa o zaman bu çok zor olur. Bu size rağmen yapılamaz. Bu sadece sizin istekli işbirliğiniz, sadece sizin kendinizi tümüyle açmanız, yeni bir yaşama teslim olmanız yoluyla yapılabilir. Minnettarlık özünde tüm dinlerin en temelidir. Minnettarlık duadır. Kişi minnettarlık yoluyla Tanrı'nın varlığının farkına varır. Bunun tersi değil. İnsanlar Tanrı'nın farkına vardıklarında kendilerini ona karşı çok minnettar hissedeceklerini düşünür. Bu saçmalıktır. Bu şekilde olamaz. Önce nasıl minnettar olacağınızı öğrenmelisiniz. Ancak o zaman Tanrı'nın varlığının farkına varabilirsiniz. Minnettarlık bir şeyin farkına varmanız demektir. Varoluş sizin için o kadar çok şey yapmıştır ve siz buna teşekkür bile etmemişsinizdir. Tersine sürekli şikayet etmişsinizdir. Ben hep insanların duyarsızlığına şaşırmışımdır. Birkaç insan için yıllardır o kadar çok şey yaptım fakat hiçbirinin içinde minnettarlık duygusu doğmuyor ve hiç doğacak gibi de görünmüyor. Ve eğer onlara yapılanlardan vazgeçilirse, artık bir şey yapılmaz olursa hemen bunu bir şikayet haline getiriverirler. Bunu hakmış gibi kabul ediyorlar. Bunu kazandıklarını, bunun onlara verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve insan hiçbir şey kazanmadı. Bu ağaçları, bu çiçekleri ve bu kuşları, bu yıldızları ve bu dağları kazanmadık biz. Bu son derece güzel varoluş bize verildi. Bunun için minnet duymaya başlayın. Tanrı ve onun lütfu sevgi biçiminde gelir. Sevgi yüreğe nüfuz eden ve bir dönüşüm sürecini başlatan ilk ışındır. O ilk lütuf deneyimidir ve yavaş yavaş bu deneyim daha derinleştikçe insan onun ardındaki Tanrı'nın görünmez ellerini hissetmeye başlar. Öyleyse ilk deneyim sevgidir, ikinci deneyim lütuftur ve üçüncü deneyim Tanrı'dır. Kimseye güvenemiyorum. Neden? Size bir hikaye anlatacağım. Bunu iyice düşünüp taşının. Ücretli işçi çiftçinin en küçük kızını samanlığa götürür. Kız geri gelince kız kardeşine şöyle der. Hey, şu işçinin birkaç marifeti olduğu kesin. Kız kardeşi de samanlığa gider ve aynı şeyi söyleyerek geri gelir. Onu annesi izler ve nihayet karısının şu işçinin kesinlikle marifetleri var dediğini duyan çiftçi de onu izler. Oğlan çiftçinin geldiğini görünce hızla kafasını çalıştırır ve ahırın duvarları boyunca ellerinin üstünde yanlamasına taklalar atarak akrobatik marifetler sergilemeye koyulur. Çiftçi onu izler ve geri dönüp bir araya toplanmış olan karısı ve çocuklarına şöyle der. Sanırım haklısınız. Bu çocuğun kesinlikle birkaç fantazi marifeti var. Ulu Tanrım diye bağırır karısı ve çocukları. Seninle de mi düzüştü? Bunun üstüne düşünün. Eğer kimseye güvenemiyorsanız, bu başkalarını aldatıyor olmanız gerektiği anlamına gelir. Bu başkaları meselesi değildir. Mesele sizsinizdir. Aldatıyor olmalısınız ve eğer aldatıyorsanız nasıl güvenebilirsiniz ki? Ancak başkalarının size güvenmesine izin verdiğiniz zaman güvenebilirsiniz. Aldatılmak aldatmaktan daha iyidir. Çünkü eğer aldatırsanız yaşamınızın en büyük hazinesini kaybedersiniz. Güvenme kapasitenizi kaybedersiniz. Tekrarlamama izin verin. Güvenme kapasitesi yaşamın en büyük hazinesidir. Çünkü o olmadan ne sevgi mümkündür, ne dua mümkündür, ne de Tanrı mümkündür. Güvenin, meditasyon yapın, görün. Bunlar üç adımdır. Çok çok kolaydırlar. İlki güvendir. Yani her şeye karşı sevgi dolu bir güven besleyin. O zaman meditasyon kolaylaşır çünkü rahatlayabilirsiniz. Güvenen kişi varoluşun içinde rahatlayabilir. Güvenemeyen kişi gergin kalır, kaygılı ve korkak olur. Ancak güvenen kişi eriyebilir, kaybolabilir, buharlaşabilir. Şunu bilir, okyanusa düşsem bile ben sadece bir çiğ damlasıyım. Fakat şunu da bilir, bir çiğ damlası olarak kaybolacağım fakat okyanus olarak var olacağım. Hiçbir şey kaybetmiş olmayacağım, her şeyi kazanacağım. Meditasyon okyanusta kaybolan bir çiğ damlasıdır ve sonra görme gelir. Usta ve izdeşçisi. Usta bir oluştur, usta yapan kişi değildir. Gerçek bir usta asla bir şey yapmaz. Fakat katalizör görevi gören bir aracı olarak işlev görür. Bu yapmamasından çok şey ortaya çıkar. Bu bir ustanın varoluşunun çelişkisidir. Yapmaksızın çok şey ortaya çıkar. Bu nedenle her şey gerçekte izdeşçiye bağlıdır. Eğer alıcıysa bir şeyler olmaya başlar. Eğer alıcı değilse hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmadığı zaman sorumluluğu ustaya atar. Gerçek bir usta size rağmen hiçbir şey yapamaz. Aslında o hiçbir şey yapamaz. Çünkü bu bir yapma meselesi değildir. Bu sadece bir alma, kabul etme sorunudur. Satsang'ın anlamı budur. Ustanın huzurunda olmak, sevgi dolu bir paylaşımda olmak. Batı'da en fazla öğretmenle öğrenci vardır. Öğretmen öğretir, öğrenci öğrenir. Usta bir öğretmen değildir. Usta sadece söyler, paylaşır ve izdeşçi emer, içer. Bu bütünüyle farklı bir seviyededir. Öğrenci ve öğretmen iletişim kurar. Bu iletişim sözeldir. Gerçek usta sadece sizin saklı gizlerinizi keşfetmenize yardım eder. Usta şöyle dedi. Seni kim hapsetti? İzdeşçi dedi ki, hiç kimse. Usta şöyle dedi. Zincirlerin nerede? Ve izdeşçi dedi ki, benim zincirim yok. O zaman usta şöyle dedi. Peki neden kurtulmaya çalışıyorsun? Neden? Kimden? Gerçek bir usta sadece bir penceredir. Tıpkı bir pencerenin gökyüzüne açılması gibi usta da sadece Tanrı'ya açılır. Usta ile izdeşçi arasındaki sevgi bir ilişki değildir. Bir ilişkide iki, iki olarak kalır. Bir ilişkide egolar çözülmemiştir. Bir ilişki sadece iki ego arasındaki bir ilişkidir. Usta ile izdeşçi arasındaki sevgi bu anlamda bir gayri ilişkidir. Çünkü içinde ego yoktur. Münasebete girilecek kimse yoktur. Usta zaten bir sıfırdır, bir hiçliktir, müthiş bir boşluktur, saf uzaydır. Ve izdeşçi yavaş yavaş bu hiçliğe yaklaşarak kaybolmaya, buharlaşmaya başlar. Bir an gelir ki bu iki uzay artık iki değildir. Tıpkı bir nilüfer yaprağından göle düşen bir çiğ tanesi gibi sınırlarını kaybetmişlerdir. Buna göl ile çiğ damlası arasındaki ilişki der misiniz? Buna ilişki denmez. Çünkü çiğ damlası göl, göl de çiğ damlası olmuştur. Bu bir odada yanan iki muma benzer. Işıkları bir olacaktır. Bir hat çizemezsiniz. Bu iki ışığı ayıramazsınız. Hangi ışığın hangi muma ait olduğunu söyleyemezsiniz. Ve bir usta ile izdeşçinin sevgisinde iki mum bile yoktur. Birbirinin içine nüfuz eden ışıklar vardır. Mumlar bile yoktur. Bu sadece iki ışığın orgazmvari birleşmesidir. İzdeşçinin tüm sanatı ustayı dinlemektir. Ve öylesine dikkatli, öylesine kendini vererek dinlemektir ki içinde dinleyici yoktur. Sadece dinleme, saf bir açılış vardır. Ustanın işlevi sizin nasibinizi bulmaktır. Bir usta nasıl bulunur? Bir adam kendisini eğitmesi için bir usta bulmak üzere yola çıktı. Kentin dışında bir ağacın altında oturan ilk adama isteğini anlatıp sordu. Nasıl bir usta bulabilirim? Ağacın altındaki adam ustayı şöyle tanımladı. İşaretler şunlardır. Şöyle şöyle bir ağacın altında oturur, gözleri şöyle olur, şöyle şöyle titreşimler alırsın vesaire. Adam çok mutlu oldu, artık bir kriter vardı elinde ve 30 yıl aradı. Pek çok ustaya, pek çok insana rastladı ve yoruldu. Gözleri açıldı ve hüsrana uğradı. O denli ki evine geri döndü. Bütün bunlar saçmalık dedi. Kente girerken yine o yaşlı adamla karşılaştı. Şimdi adam çok daha yaşlıydı. Birden şaşırdı. Tarif ettiği ağaç bu, titreşim bu. Yaşlı adamın gözlerinin içine baktı ve yaşlı adam gülmeye başladı. Kahkaha o kahkahaydı, gözler o gözlerdi. Adam dedi ki, "Fakat neden bana daha önce söylemedin? Neden 30 yıl böyle bir ıstırap ve kabus yaşamak zorunda kaldım?" Yaşlı adam şöyle dedi. Sana söyledim. Sana her şeyi tarif ettim. Fakat sen ağaca bile bakmadın. Hazır değildin. Ağaç buradaydı, ben buradaydım. Gözleri tarif ederken senin gözlerinin içine bakıyordum. Fakat sen orada değildin. Gerçek usta her zaman izdeşçiyi kendi içinin derinliklerine yöneltir. İzdeşçinin ona yapışmasına izin vermez. İzdeşçilik her zaman Tanrı gibidir. Usta sadece bir bağdır. Kişi bir ustanın izdeşçisi olmaz. Kişi usta aracılığıyla izdeşçi olur. Biri bir zen ustasına sordu. Bir bilgenin tanımı nedir? Usta şöyle dedi. Bir bilge yazdan sonra yağmurlarının geleceğini ve yağmurları kışın izleyeceğini uman kişidir. Adamın kafası karışmıştı. Çünkü zaten böyle olurdu. Bunu söylemenin anlamı neydi? Dedi ki, sizin aklınız başınızda mı? Usta, neler söylüyorsunuz? Bir bilge yazı yağmurların izleyeceğini ve yağmurları da kışın izleyeceğini uman kişidir, öyle mi? Usta şöyle dedi. Evet, demek istediğim tam olarak bu. Ve adam dedi ki, zaten hep böyle olur. Usta güldü ve şöyle dedi. Bilge zaten hep olanı uman kişidir. Asla bunun tersini ummaz. Sadece 2 ile 2'nin 4 edeceğini umar ve elbette bütün umutları yerine gelir. Bir bilgiyi nasıl hüsrana uğratabilirsiniz? O zaten hep yaşamın yöneldiği şeyi umuyordur. Bir usta olmak, izdeşçinizi açık gözlerle görüyor olmanız, zihninizi bir yana koymanız, zihninizin müdahalesi olmadan hiç yorumsuz bakmanız, doğrudan bakmanız anlamına gelir. Kişi hiçbir şey yapmadan sadece ustanın yanında oturarak ruhu emmeye başlar. Hiçbir şey söylenmez, hiçbir şey duyulmaz fakat alev aktarılır. Bir ustanın işlevi toplumun yaptığını bozmaktır. Bu üstünüze yüklenen her şeyi inkar etmektir.
Ayrım sonu.